Ayrım 19.
Sayfa 212. Levazım müdürü iki kopyalı bir sözleşme hazırladı. Son derece etkileyici bir anlatımla ayrıntıları uzun uzun sıraladı. Aşağıda topluluk diye anılacak olan tarafla adı geçen tekerleklerin, vilayet işçi ve köylü denetim örgütüne tesliminden önce oluşturulacak özel bir komisyon tarafından incelenmesi ve onaylanması koşuluyla yapılan yazılı sözleşme gereğince saptanan teslim tarihini aşan her gün karşılığında topluluk, vilayet işçi ve köylü denetim örgütüne at başına 5 kilo buğday ödemeyi, topluluğun bu sözleşmenin koşullarına uymaması halinde topluluk, uğranan zararların para değerinin 5 kat oranında bir ceza vermeyi kabul. Ertesi gün Kalina Ivanoviç'te Anton arabanın içine kurulmuş, büyük zaferler kazanmış kumandanlar gibi girdiler topluluk topraklarına. Küçük çocuklarımız sabahtan beri yollarını gözlemekteydi. Öğretmenler de dahil tüm topluluk heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Şiraputin ve Toska hepsinden şanslı çıktı. At, araba ve insanlardan oluşan tören alayını karayolunda karşılayarak atların üzerine atlamışlardı. Kalina Ivanoviç ne gülümseyebiliyor ne de konuşabiliyordu. Öylesine bir büyüklük ve önemlilik duygusu sarmıştı benliğini. Anton başını çevirip bize bakmıyordu bile. Arabamızın ardına bağlanmış üç kara atın dışındaki tüm yaşayan canlılar önemli yitirmişti onun gözünde. Kalina Ivanoviç arabadan indi, üstünü başını silkeledi, cebindeki saman çöplerini aldı, sonra Anton'a dönerek "Sen bak işte onlara, doğru dürüst yetiştir. Bunlar haydut gibi sıradan atlar değil, unutma," dedi. Anton yardımcılarına anlamsız buyruklar yağdırarak atları dehlemeye, eski göz bebeklerini gözden ırak ve en kötü ahırlara sürmeye koyuldu. Ahırın kapısından gözetlemeye kalkan meraklıları da koşum kayışıyla kovuyordu. Kalina Ivanoviç'e seslenirken sesinin tonunda bile bir büyüklük seziliyordu. "Bana doğru dürüst koşum kayışları hazırlat bakalım Kalina Ivanoviç. Bunlar 5 para etmez artık." Atların hepsi de Arap'tı. Uzun bacaklı, uzun gövdeli, besili atlardı. Adları ise çocukların gözünde bir soyluluk çağrışımı yapıyordu. Arslan, Atmaca ve Mari. Arslan olduğumuz gibi çıkmadı. Güzel bir damızlık attı bu ama çiftlik işlerine ayarlanmış değildi. Çabuk yoruluyor, soluk soluğa kalıveriyordu. Ama Atmaca ile Mari her yönden istediğimiz gibiydi. Güçlü, sakin ve yakışıklıydı ikisi de. Anton'un kasaba yollarına çıkar çıkmaz tüm atları gözden düşürecek, hepsine silip süpürecek tırıs koşan atlara sahip olma umutları pek gerçekleşmedi, evet. Ama sabana koşmaya, bibzere koşmaya birebir de atlarımız. Ve Kalina Ivanoviç akşamları gelip ne kadar toprağın sürülüp ekildiğini anlatırken gürül gürül böbürlenirdi. Yalnız bir konuda tedirgindi Kalina Ivanoviç. O da atların sahibinin çok yüksek konumda bir kurum oluşuydu. "Her şey güzel, hoş da," diyordu. "Şu işçi ve köylü denetim örgütüne bulaşmak midemi bulandırıyor. Bunlar dilediklerini yaparlar, sen de öyle baka kalırsın. Çünkü gidip yakınacağın hiçbir üst yetkili yok. Kime başvuracaksın? İşçi ve köylü denetim örgütüne mi?" Yeni toplulukta yaşam belirtileri görülmeye başlandı. Evlerden biri onarılmıştı. Topluluktan 6 çocuğu oraya yerleştirdik. Orada bir yetişkin denetim olmaksızın tek başlarına yaşıyorlardı. Yemeklerini pişirecek kimse de yoktu elbet. Bizim depodan fazla aşçılık gerektirmeyen şeyleri alıyor, meyvalıktaki küçük ocakta ellerinden geldiği kadar pişirip kotarıyorlardı. Görevliler arasında meyvalığı korumak, yapım işlerini denetlemek, Kolomak Nehri üzerinde işleyen kayığımızı yönetmek ve atlara bakmak vardı. Oradaki ahırda iki ünlü atımız duruyordu. Bunlar Oprişko ile Anton Bratchenko'nun denetimi altındaydı. Anton eski topluluktan ayrılmak istemedi. Asıl topluluk daha kalabalık, dolayısıyla daha hareketli, daha canlıydı. Yeni topluluğa her gün gidiyor, gerekli denetimlerini yapıyordu. Bu denetim gezileri yalnızca Oprişko'ya yardımcılarını değil, tüm topluluğun yüreğini ağzına getirmeye yetiyordu. Yeni topluluğun tarlalarında arı gibi çalışıyordu çocuklar. 6 destetin toprak ekilmiş bulunuyordu. Kimsenin tarımdan anladığı yoktu. Yapılan işte büyük bir tarımsal ustalık göze çarpmıyordu belki. Tarlalar bilimsel biçimlerde düzenlenmiş değildi belki. Ama sonuca bakmak gerekliydi ve işte bahar buğdayı, kış buğdayı, çavdarı ve yulafı toprakta yeşermeye bırakılmıştı. Birkaç destetin toprağa patatesle pancar ekildi. Bu alanda otları temizlemek, toprağın taşını falan ayıklamak gerekti. Bu işi de alnımızın akıyla başarabilmek için elimizden geleni yaptık. Bu arada topluluğumuzdaki çocukların sayısı da 60'a çıkmıştı. İki topluluk arasında vızır vızır işliyordu çocuklar. Gece gündüz gidip geliyorlardı. Her gün küme küme çocuk ikinci topluluğa gidiyor, işi teslim alıyor, oradakiler bu tarafa dönüyorlardı. Kendi arabalarımızı saman ve yiyecek taşımaya kullanıyor, yapım gereçlerini taşımak için köyden araba kiralıyorduk. Kalina Ivanoviç, birilerini kafese koyup ele geçirdiği kırık dökük bir arabaya kuruluyor, Antonsa Arslan'ın sırtında ve de arabanın yanı sıra utkulu bir kumandan gibi mağrur gidiyordu. Yapım gereçlerini getirme işi Kalina Ivanoviç'e düşüyordu. Pazar günleri tüm topluluk üyeleri, öğretmeniyle öğrencisiyle Kolama Kırmağı'na yüzmeye gidiyorduk. Komşu çiftliklerdeki genç kızlar, delikanlılar, Pirigovka ve Gonçarovka'daki gençlik örgütü üyeleri ve komşu kulak çiftliklerinin açık göz çocukları da giderek bu güzel ırmağın kıyısında bizimle birlikte toplanmaya alışkanlık haline getirdiler. Marangozlarımız Kolomak'ın karşı kıyısına yüksekçe bir iskele yaptılar. Üzerine GT harfleri işli bir bayrak astık. Aynı bayrağı dalgalandıran bir yeşil kayık bu iskeleyle bizim kıyılar arasına gidip geliyordu. Bu kayığı yönetme görevi de Mitka Jeveli ile Vitka Bogoyavlenski'ye verilmişti. Kürekleri onlar çekiyordu. Kolama kırmağındaki bu önemli konumumuzdan dolayı birden coşan cıvıl cıvıl kızlarımız, kendi enterlerinden artan parçalarla Mitka ile Vitka'nın sırtına göre birer denizci tulumu diktiler ve gerek bizim toplulukta gerek kilometrelerce uzağımızda yaşayan pek çok delikanlı, küçük yüreklerinde bu dünyanın en mutlu iki insanın yerinde olmak için dayanılmaz istekler beslediler. Kolama kırmağı kıyıları bizim kulübümüz oldu. Topluluk capcanlı, cıvıl cıvıldı. Herkes arı gibi çalışıyordu. İşler başımızdan aşkındı her zaman. Bu işlerin gerektirdiği kaçınılmaz bakım çalışmaları, köylü müşterilerimizle uğraşmak, Anton'un hamur hamur söylenmeleri, Kalina Ivanoviç'in söylevleri, Karabanov, Zadora ve Beluki'nin bitmek tükenmek bilmeyen kahkaha ve şakaları, Soroka ile Galetenko'nun yaramazlıkları, cam ağaçlarının arp sesini andıran müzikleri, güneş, gençlik derken günlerin nasıl geçtiğini anlayamıyorduk. Kir nedir, bit, kaşıntı nedir unutmuştuk artık. Topluluk temizlikten ve bir eskilik belirtisi gösteren her yere pantolon, parmaklık, duvar ya da sundurmaya özenle ve de güzelce konulan yepyeni yamalarla pırıl pırıl parlıyordu. Yatakhanelerde gene o eski kerevetler vardı ama artık gündüzleri yataklara oturmak yasaktı. Çam ağacından yapılmış tertemiz boyasız tahta sıralar bu amaca hizmet ediyordu şimdi. Yemek salonunda da gene aynı ham tahtadan yapılmış masalar vardı ve bunlar döküm evinde özel olarak yapılmış bıçaklarla her gün kazınıyordu. Döküm evinde önemli değişiklikler olmuştu. Kalina Ivanoviç'in şeytansı tasarıları eksiksiz olarak gerçekleşmiş, Golovan, sarhoşlu ve müşterilerimizle karşı devrimci konuşmalar yaptığı gerekçesiyle atılmıştı. Demirci ocağını ya da başka gereçlerini almaya bile kalkışmadı. Böyle bir girişimin boşuna olacağını biliyordu çünkü. Giderken saygısız bir tavırla alaylı alaylı başını salladı ve şöyle bağırdı. Patron değil misiniz? Ne olacak? Başka patronlardan farkınız yok. Patron olduğunuz için bir insanı kovma hakkına sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Berukin bu tür sözlerin altında kalacak adam değildi. Onca kitabı boşuna okumuş, onca yaşamı boşuna yaşamış değildi. Golovan'ın gözlerinin içine baka baka neşeyle gülümsedi. Amma da cahil yurttaşsın be Sofron. Bir yıldan fazladır bizimle birlikte çalışıyorsun. Gene de bir şey öğrenmemişsin. Anlamıyor musun? Bunlar üretim araçlarıdır. Ben de onu diyorum ya. Ve üretim araçları denen şeyler bilimin kurallarına göre ne işe yarar biliyor musun? Döküm evinin başına Semyon Boganenko'yu geçirdik. Demircilik onun ata mesleğiydi. Ailesi demiryolu yapımcılığında usta olmakla ünlüydü eskiden. Semyon döküm evinde bir askeri disiplin ve temizlik kuralları uyguladı. Nallar, büyüklü küçüklü çekiçler kısa zamanda tüm ürün yerlerini ezberlediler. Dükkanın toprak olan yeri titiz bir ev kadının elinden çıkmışçasına tertemiz tutuluyor, her gün süpürülüyordu. Ocağın üzerine bir kömür kırıntısına rastlamak olanaksızdı. Müşterilerle olan ilişkilerde de kısa ve öz konuşuyordu Semyon. Burası kilise değil, pazarlık yok deniyordu. Semyon Bogdanenko'nun okuması yazması vardı. Temiz pak, her sabah tıraş olan ve ağzına sövgü almayan bir çocuktu. Döküm evindeki işler herkese yetiyordu, artıyordu bile. Hem kendi işimiz hem köylülerin işleri demircilerle başlarını kaşıyacak vakit bırakmıyordu. Öteki işliklerimiz artık hemen hemen kapanmıştı. Yalnız tekerlek işliği vızır vızır çalışıyordu. Teker siparişlerine azalma değil çoğalma olmuştu. Kozir ile bizimkilerden iki kişi durmadan teker yapıyorlardı. İşçi ve köylü denetleme örgütü Levazım Müdürlüğü lastikli araba tekerleği istedi. Kozir ise bu tür tekerlek yapmamıştı ömründe. Uygarlığın bu cilvesi onu çileden çıkarmıştı. Her akşam dükkanı kapattıktan sonra mırıl mırıl söylendiği duyuluyordu. Biz lastikli tekerlek görmedik. Lastikli tekerlekle büyümedik. Aziz Efendimiz İsa peygamber ve izleyicileri yayan yürüdüler hep. Bizim insanlarımız demir tekerleği beğenmiyor. Kalina Ivanoviç kozerip paylardı. Demir yola ne diyeceksin? Ya otomobiller? Bunlara ne diyeceksin? Senin efendin İsa yayan gitmişse ne yapalım yani? Cahilmiş o. Ya da senin gibi bir köylüymüş. Belki de serseri olduğu için yayan dolaşıyordu. Belki de biri onun arabasına buyur etseydi koşa koşa binecekti tekerleklinin üstüne. Yayanmış. Senin gibi adama yakışır mı böyle konuşmak? Kozir çekine çekine gülümser, kendi kendine şöyle mırıldanırdı. Şu lastikli tekerleği bir kez görsem, belki Tanrı'nın da yardımıyla yaparım bir şeyler. Kaç parmağı olur bu tekerleklerin? Ondan bile haberim yok. İşçi ve köylü örgütüne gitsene, orada bakar sayarsın. Tanrı korusun, benim gibi yaşlı bir adam oraları bulabilir mi hiç? Çernenko, bizim çocukları sevindirmeyi kafasına koymuş, Temmuz ortalarında bir gün bana şöyle dedi. Bir şeyler ayarlıyorum biliyor musun? Birkaç balerin sizin topluluğa gelecek. Çocuklara yani. Bayram ederler ha? Bizim tiyatroda eşsiz balerinler var. İstediğin bir akşam söyle, araba gönder aldır tamam mı? Sağ ol, çok iyi olur. Ama dikkatli ol. Çok nazlıdırlar. Senin haydutlar onları korkutmasın sakın ha. Nereye götüreceksin kızları? Bir arabamız var iyi kötü. Ha gördüm, o araba olmaz. Sen atları gönder, ben araba veririm buradan. Burada koşarlar atlar arabaya, balerinlere giderler. Yola da nöbetçi koy ha, birisi taşmaya kalkabilir, bunlar ilgi çekici yaratıklardır biliyorsun. Balerinler bir akşam geç vakit geldi. Yol boyunca tir tir titremişlerdi korkudan. Anton ise onların bu haline gülmüş, korkulacak bir şey olmadığını söylemişti. Neden korkuyorsunuz diye sormuştu kızlara. Çalınacak bir şeyiniz yok ki, kış da değil, kış olsa paltolarınızı çalmaya kalkarlardı. Ansızın ağaçların arasından fırlayan nöbetçimizi gören balerinin ödü patlamış. Öyle ki topluluğa geldiklerinde yüreklerin atışını yavaşlatmak için sinir ilacı vermek zorunda kaldık. Pek isteksiz dans ettiler. Bizim çocuklarsa onlardan hiç mi hiç hoşlanmadılar. İçlerinden biri bir hayli gençti. Açık giysisinin sergilediği güneş yanığı sırtı son derece güzel ve anlamlıydı. Kız da bunu biliyor, burnunu havaya dikerek topluluktaki herkese karşı umursamaz davranıyordu. Küçük dağları ben yarattım havalarındaydı. Ondan 1-2 yaş büyük olan bir başka kızsa bize korkuyla bakıyor, bu korkusunu gizlemeye de kalkmıyordu. Anton bu işe pek sinirlendi. İki güzelim atı hem de iki kez arabaya koşturup getirmeye değer miydi? Sorarım sana, diyordu. Bunun gibi 100 tanesini kasabadan yayan getireyim sana istersen. Ama senin getirdiklerini dans etmezdi diye güldü Zadorov. Haha, orası belli olmaz. Görürdün hangisi daha iyi oynarmış. Ekaterina Grigoryevna uzun süreden beri yatakhanelerde süs gibi duran piyanonun başına geçti. Pek iyi çalıyor sayılmazdı. Parmaklarının çıkardığı müzik baleye uygun değildi. Öte yanda balerinlerde öyle ahım şahım oynamıyordu. 2-3 ölçülük yanlışı idare edecek denli becerikli değillerdi. Korkunç yanlışlar, yersiz suslarla ne yapacaklarını şaşırmışlar, kan ter içinde kalmışlardı. Ayrıca o akşam sergileyecekleri çok daha ilginç bir oyuna yetişmek için korkunç acele ediyorlardı. Atlar ahırların önünde, lambaların ışığı altında ve Anton'un humurtuları, söylenmeler arasında arabaya koşulurken, balerinler son derece gergin bir durumda bekleşiyor, yerlerine duramıyorlardı. Öyleyse sinirliydiler, dağ başındaki bir topluluğa karşı duydukları horgörü ve aşağılama öyle büyüktü ki, ağızlarını açıp bizimle konuşmuyorlardı bile. Yalnızca birbirlerine sokulup sokulup yavaşça fısıldaşıyorlardı. Sürücü yerinde oturan Soroka dizginleri eline almıştı ama nazlanıyor, arabayı sürmeye hevesli olmadığını belirten hareketler yapıyordu. Konuk monuk dinlemeyen Anton onu azarladı. Sen kendini ne sanıyorsun be? Arabacı mısın yoksa balerin mi? Ne diye kalkmış orada kırta kırta dans ediyorsun? Ne demekmiş gitmem, bal gibi gideceksin, haydi yürü. Sonunda dizginlere asıldı Soroka. Balerinler seslerini soluklarını kesmiş, Soroka'nın omuzunda asıl duran tüfeğe ölümcül bir korkuyla bakıyorlardı. Araba yürümeye başladı sonunda. Ancak tekerlekler daha 1-2 kez döndü dönmedi, Bratchenko'nun birden bağırdığı duyuldu. Ulan ne yaptın eşek herif? Atlar böyle koşulur mu ulan? Sen aklını mı oynattın ha? Bak kızlı nereye koşmuşsun bak. Bunda kafa yok ki. Çabuk çöz atları. Atmacayı daima sağına almalısın. Kaç kere söyleyeceğim bunu sana ha? Soroka hiç de acele etmeden omuzundaki tüfeği indirdi. Gene aynı yavaş hareketlerle silahı balerinlerin ayakları dibine uzattı. Arabadan belli belirsiz hıçkırık sesleri geliyordu. Arkamda duran Karabonov alay etme fırsatını kaçırmadı. Sonunda muslukları açtılar. Ben de kuraklık çekeceğiz diye üzülüyordum. Bu işi de iyi becerdiniz ulan çocuklar. 5 dakika sonra araba yeniden yürümeye başladı. Bizler büyük bir ciddilik içinde ellerimizi şapkalarımızın siperlerine dayayarak ve de elbet bu hareketimizin karşılıksız kalacağına yürekten inanarak selam çaktık. Lastikli tekerler taşların üzerine yaylana yaylana dönmeye başladı. Ancak araba daha azıcık ilerlemişti ki garip bir cisim rüzgar gibi geçti önümüzden. Arabanın peşinden koşan bu adam bir yandan elini kolunu sallıyor, bir yandan da bağırıyordu. Durun, durun, Tanrı aşkına durun, sevgili dostlarım ne olur. Soraka birden dizginlere asıldı, balerinlerden bir yerinden fırladı. Tanrı beni bağışlasın, az daha unutuyordum. Durun şu tekerleklerin parmaklarını sayayım. Kozir ve tekerin başına çöktü. Arabadan gelen hıçkırık sesleri iyice yükseldi bu kez. Bunlara tatlı bir kadın sesi karışıyordu. Üzülme canım, şimdi gidiyoruz, ağlama diye avutuyordu bir balerin arkadaşını. Karavanov Kozir'i iterek tekerlerin yanına uzaklaştırmaya davrandı. Hey babalık, sen oradan kaçsana bakalım. Bunu söyledi ama kendisi de gülmesini zor tutuyordu. Bir kedi gibi yerden yürüyerek en yakın ağacın ardına çöktü, gülmeye başladı. Artık sabrım taşmıştı. Yürü Soraka diye haykırdım. Yeter artık oyalandınız. Ne duruyorsun? Yürü. Soraka atmacaya bir kamçı salladı. Çocuklar o ana dek tuttukları kahkahalarını koyverdiler. Karabanov birden arkasından kihkih gülüyordu. Anton bile gülüyordu. Haydutlar da yollarını keserse o zaman tamam olur işte. Akşamki oyunlarına o vakit gerçekten gecikirler. Kozir kalabalığın ortasında durmuş şaşkın şaşkın sağına soluna bakınıyordu. Tekerlek parmaklarını saymasına neyin engel olduğunu bir türlü anlayamamıştı zavallı. Öyle bir işe dalmıştık ki 6 haftanın dolduğunu anlamadık bile. İşçi ve köy denetim örgütünün levazım müdürü dakika şaşmadan karşımıza dikildi ama. Atlardan ne haber? İyiler, hepsi de yaşıyor. Ne vakit göndereceksiniz peki? Anton yüzü kireç kesildi. Ne demek göndereceksiniz? Bunca işi kim yapacak? Sözleşme yoldaşlar, sözleşme, dedi levazım müdürü kupkuru bir sesle. Suratta kupkuru görünüyordu. Sözleşmeyi unutmayalım. Buğdayı ne vakit vereceksiniz, sorabilir miyim? Buğday mı? Ha, önce tarladan toplayacağız, tanesini ayıracağız herhalde, değil mi? Buğday daha tarlada. Peki ya tekerlekler? Ha, tekerlekler. Tekerlekleri yapacaktık aslında, ne var ki? Bizim tekerlekçi parmakları sayamadı. Bir tekerlekte kaç parmak olacağını bilmiyor. Hem ölçü de vermediniz. Levazım müdürü küçük dağları kendisi yaratmış havalarında dolaşıyordu toplulukta. Ne de olsa işçi ve köylü denetim örgütünün levazım müdürüdür, laf değil. Sözleşmede yazılı hükümler gereğince saptanan cezaları ödeyeceksiniz. Biliyorsunuz ki bugünden başlayarak günde 5 kilo buğday hesabınıza yazılıyor. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oluyorsunuz böylece baylar. Canınız isterse. Başka yolu yok bu işin. Ya atları ya cezayı. Levazım müdürü gitti. Adamın faytonunu öfkeli gözleriyle izleyen Bratchenko kısaca domuz herif diyerek duygularını dile getirdi. Bu işe çok canımız sıkıldı. Atlar olmadan yapamazdık. Öte yanda topladığımız tahılın tümünü de onlara veremezdik. Kalina Ivanoviç homurdanıyordu. Bir damla buğday vermeyeceğim bu asadaklara. Ayda 500 kilo diyorduk. Şimdi bir de günde 5 kilo çıktı kafamıza. Avuçlarını yalasınlar. Kağıt üstünde her şey kolay. Biz burada bir lokma ekmek için çalışıyoruz. Laf değil. Çalış çalış onlara yedir. Ekmeğini ağızlarına ver. Bu yetmiyormuş gibi atlara da geri ver. Başka kapıya. Benden size zırnık buğday yok. Çocuklar bu sözleşmeye sapına dek karşı çıktılar. Ona hasadımızı vermektense başaklarımız sapına çürtürüz daha iyi. Ya da hasadı alsınlar. Bize atları bıraksınlar. Bratchenko sorunu daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözmeye hazırdı. Tamam, bu buğdayı verirsiniz. Çavdarı da patatesleri de verirsiniz. Ama ne derseniz deyin, atları şuradan şuraya götüremezler. Temmuz geldi. Çocuklar otları biçiyordu. Kalina Ivanoviç bu işten hiç hoşnut görünmüyordu. Çocuklar çok kötü çalışıyorlar. Bilmiyorlar efendim, bilmiyorlar. Hadi diyelim bunlar ot, saman olacak. Peki çavdarı nasıl biçecekler? Düşündükçe deli oluyorum. Tam 7 destetin çavdar ektik, 8 destetin buğday, sonra bahar mısırı var, yulaf var. Ne yapacağız? Kalkıp bir biçer döver alacağız herhalde. Nasıl böyle söylersin Kalina Ivanoviç? Biçer alacak parayı nereden bulacağız ha? Hiç değilse bir orak makinesi alabiliriz belki. 100-150 rubleydi onlar. Akşam üzeri bir avuç tahıl getirdi bana. Bak şuraya bak. 2 güne kadar biçmemiz gerek bunları. Daha 1 dakika geciktiremeyiz. Ürünü tırpanlarla biçme hazırlıkları yapıldı. Hasadı ilk kesilen demeti kutlamaya karar verdik. Bunun içine gerekli hazırlıkları yaptık. Topluluğumuzun ılık kumları çavdarı erken olgunlaştırmıştı. Bu yüzden büyük bir kutlama töreni düzenleyebilir, rahatça herkesi çağırabilirdik. Büyük bir bayrama hazırlanır gibi hazırlandık. Birçok konuk çağırdık, yemekler yaptık. Has adamımızın layık olduğu görkemle başlaması için çok güzel ve de eşsiz bir tören düzenledik. Tarlayı taklarla, bayraklarla süsledik. Çocuklara yeni giysiler diktik. Ancak Kalina Ivanoviç'in içi bir türlü rahat etmiyordu. Hasadımız mahvoldu. Biçilinceye dek taneler dökülecek, kargalarla çalışacağız. Ama barakalarda çocuklar tırpanlarını biliyor, saplarını sağlamlaştırıyor, Kalina Ivanoviç'i avutmaya çalışıyorlardı. Hiçbir zararımız olmayacak. Kalina Ivanoviç biz mucikler kadar olamayacak mıyız yani? Yapsak yapsak onlar kadar kötü yaparız bu işi. 8 tırpancı seçildi. Kutlamaların başlayacağı gün erkenden uyandırdı beni Anton. İhtiyar bir adam biçer döver getirmiş bize. Ne biçer döveri? Bir çeşit makine bu. Kocaman yelkenleri var. Biçer döver işte. Alır mısınız diyor. Söyle geldiği yere gitsin. Paramız mı var da biçer döver alacağız? Sen durumumuzu bilmiyor musun? Değiş tokuş yapabiliriz diyor. Bir atla değişebilirmişiz. Giyindim, ahırlara gittim. Bahçenin orta yerinde az çok yeni, satılmak için özenle boyandığı belli bir biçer döver duruyordu. Çevresinde çocuklar uçuşmuştu. Kalina Ivanoviç de makinenin yakınlarına durmuş, bir bana, bir satıcıya, bir makineye bakıyordu. Bizimle alay etmeye mi gelmiş? Kim getirdi bunu buraya? Biçer satıcısı atlarını çözüyordu. Hayli saygın görünüşlü bir boz sakallı olan, eli yüzü düzgün bir adamdı bu. Neden satıyorsun diye sordu Burun. Mal sahip başını kaldırdı, Burun'a baktı. Oğlumu evlendiriyorum. Ayrıca bundan başka bir tane daha biçerim var. Biri bize yetiyor. Oğluma da at gerek. Karabanov kulağıma eğildi. Yalan söylüyor. Tanıyorum onu dedi. İhtiyara döndü. Sen Storojevoyeden değil misin diye sordu. Evet Storojevoyedenim ya. Peki siz kimsiniz? Semyon Karaban değil misin sen? Pana'nın oğlu. İyi bildin ya diye sevinçle aykırdı Semyon. Sen de Omelchenko olmalısın. Malına el koymalarından korkuyorsun herhalde değil mi? El koyabilirler bir taraftan, oğlumu evlendiriyorum öbür taraftan. Oğlun kakas çetelerine katılmış mıydı senin? Yok, Tanrı korusun. Semyon meseleyi ele aldı. Yeni başlayan ilişkiyi tümüyle o yürütüyordu. Atların yakınına dikilmiş, konuşuyor, konuşuyordu. Arada birbirlerine baş sallıyor, omuzlarına, sırtlarına vuruşuyorlardı. Semyon anadan doğma çiftçi gibi ve de ciddi ciddi konuşuyordu. O Melçon konuda ona bilgili bir insan gözüyle baktığı apaçık belliydi. Yarım saat sonra Semyon, Kalina Ivanoviç'in kapısında eşliğinde bir kısa toplantı yaptı. Bu toplantıya ben, Kalina Ivanoviç, Karabanov, Burun, Zadarov, Bratchenko ve büyük çocuklardan daha 2-3 kişi katıldı. Gerisi biçer döverin başına durmuş, dünyada böylesine kusursuz bir makineye sahip kimseler de olduğuna şaşıyor, içlerinden vay canına çekerek derin derin düşünüyorlardı.